İyi geceler sayın izleyicilerimiz. Harun Yahya TV'den yayınımıza devam ediyoruz. Oktar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Akın Hocam'ın güzel bir videosu var. İnşallah onunla devam edeceğiz.
Evet, şimdi bombardıman böceği diye bir böcek var. İzleyenler, takip edenler bilir. Onunla ilgili kısa bir belgesel var şimdi, ona bir bakalım.
Böcekler arasında üzerinde en çok araştırma yapılanlardan biri bombardıman böceğidir. Bu böceği diğer böceklerden ayıran özelliği ise 2 santimetrelik vücudunda oldukça karmaşık kimyasal bir silah barındırmasıdır. Bombardıman böceğinin vücudunda bir düşman saldırısıyla karşılaştığı anda kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir sıvı oluşur. Ve bu sıvıyı vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan düşmanına doğru püskürtür. Bu savunma mekanizmasıyla uzaklaştıran böcek aslında ne kadar mucizevi bir olay gerçekleştirdiğinin farkında bile değildir. Bu kimyasal silah böceğin vücudunda çok karmaşık zincirleme reaksiyonlar sonucunda üretilir. Farklı iki bez tarafından salgılanan hidrojen peroksit ve hidrokinon adlı kimyasal sıvılar biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşir. Bu odacığın hemen yanında ise patlama odacığı denen ayrı bir bölme vardır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda biriktirme odacığını saran kaslar kasılır ve oda aniden büzüşür. Odayı patlama odasından ayıran kapak ise aynı anda açılır. Bu sayede kimyasal karışım hızla patlama odasına dolar. Hemen ardından da patlama odacığının kapağı kapanır. Odada biriken karışım duvarlardan salgılanan özel bir katalizör maddeyle birleşince zincirleme reaksiyonu başlar. Sırasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Kanalın etrafındaki kaslar karışımın tam olarak düşmana hedeflenmesini sağlar ve böcek ürettiği bu kaynak kimyasal maddeyi basınçla düşmanın üzerine püskürterek onu açlar. Düşmanına etkisiz hale getirebilecek kadar sıcak olan bu kimyasal silah böceğe hiçbir zarar vermez. Çünkü böceğin vücudunda silahın üretildiği bölge yanmaz bir maddeyle izole edilmiştir. Bilim adamlarını hayretler içinde bırakan bu mükemmel sistemde doğada var olan milyonlarca benzeri gibi bir anda ve eksiksiz bir biçimde oluşması gerekir. Bir parçası eksik olsa işlev görmeyecek ve böceğin yeryüzünden silinmesine sebep olacaktır.
Şimdi burada çok mükemmel Allah'ın yaratma sanatını gösteren bir canlı var.
Evet.
Yani orada mesela bir herhangi bir canlı saldırısına uğradığı zaman anında işte vücudunun içinde bulunan bir kese var. O keseye iki farklı madde birleşiyor. O birleştikten sonra onu reaksiyonu hızlandırıcı başka bir maddenin olduğu bir bölmeye alınıyor ve anında patlatılıyor. Ve bu bir an içerisinde oluyor. Yani saniyeden daha kısa bir zaman içinde oluyor. Şimdi burada tabii ilk akla gelen, şimdi evrimcilerin iddiası neydi? Aşama aşama gelişmelerle oluşmaktan bahsediyorlar değil mi? İşte önce şu vardı, önce sonra bu vardı. Yavaş yavaş gelişe gelişe en sonunda bir canlı oluşur diyorlar. Şimdi burada aşamadan bahsedemeyiz. Çünkü zaten canlının içinde, vücudun içinde normal bir patlama oluşturabilecek maddeler var. Şimdi bunların her zaman doğru yerinde olması gerekiyor. Doğru anda birleşmeleri gerekiyor ve doğru yerde birleşmeleri gerekiyor. Vücudunun tüm sisteminin de buna göre ayarlı olması gerekiyor. Değil mi? Bir anda o şekilde olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla evrimciler buna kesinlikle bir açıklama getiremiyorlar. Yani mantıklı bir açıklama getiremiyorlar diyelim. Hocamızın tabiriyle Dawkins, kırmızı yanak Dawkins'in çok gençliğinde, genç dönemlerinde yaptığı bu böcekle ilgili bir açıklama var. Şimdi ibret olması açısından, hani evrimciler biz her şeyi açıklama getiririz diyorlar ya, biz yani önümüze getirin ne istiyorsanız hepsini biz açıklayalım diyorlar. Şimdi bu böceği Dawkins'in nasıl açıkladığını biz ibretle bir izleyelim bakalım. Bu böceğin nasıl oluştuğunu Dawkins şu an açıklıyor.
This is a recent headline that appeared in the Daily Telegraph. Beetle that may explode the ideas of Darwin. The Telegraph thing goes on to say, if evolution were right, it would have exploded.
Şimdi diyor ki eğer evrim doğru olsaydı diyor, gazetede haber çıkmış böcekle ilgili, orada da görüyoruz gençliği davet etsin, o böcek patlardı diyor. Gerçekten de öyle. Yani en ufak bir hata, en ufak bir yanlışlık sonucunda böcek patlardı ve o böceğin soyu tükenirdi, biterdi ve günümüze kadar gelemezdi. Yani en ufak hatayı dahi kaldıracak bir durumu yok çünkü böceğin vücut yapısının.
The story about the bombardier beetle is given in one creationist tract that I'm now going to read. The bombardier beetle squirts a lethal mixture of hydroquinone and hydrogen peroxide into the face of its enemy. These two chemicals, when mixed together, literally explode in the face of the enemy. The chain of events that could have led to the evolution of such a complex, coordinated, and subtle process is beyond biological explanation on a simple step-by-step process. The slight...
Evet, bu yaratılışçı broşürde de güzel bir açıklama yapılmış zaten. İşte adım adım onun gelişmesi mümkün değildir. Bunun bir anda olması gerekiyor. Yoksa böcek anında patlar şeklinde.
This alteration in the chemical balance would result immediately in a race of exploded beetles. Well, now, this does sound like a bit of a challenge, a difficult case. I mustn't evade my responsibilities to take on difficult cases. Here we have some hydrogen peroxide and here's some hydroquinone. And this is what's going to explode violently when...
Tencereyi de kafasına koyuyor. Ya o arkadaşımız şey yapıyor tabii, şov yapıyor. Herhangi bir bilimle alakası yok. Şu anda vereceği örnekle zaten nasıl, ne kadar sığ düşündüğünü, ya yani bilime karşı bakış açısını da çok net göreceğiz yani şu vereceği örnekle. Orada çocukları toplamış. Yani hocamız sürekli anlatıyor. Çocuklara anlatıyor. İşte
çocuklarla tartışıyor değil mi?
Rahiplerle tartışıyor. Rahiplerle tartışıyor. Ama hocamız da bir türlü tartışamıyor. Hocamız yani tüm masraflarını karşılayacağım. Gel burada seni misafir edelim. Bir yarım saatini ayır bize diyor mesela. Yok gelmem diyor. Ama orada çocuklara anlatıyor.
It's not even warm. Bit of a damp squib. There is some truth in the story. By the way, of course, I knew nothing would happen. There is some truth in the story. In fact, the hydroquinone does nothing at all. We can put that on one side. The true story is that hydrogen peroxide on its own does decompose to form oxygen and water, but it needs a catalyst under normal conditions to do that. This black powder here is a catalyst. It's not the catalyst that the bombardier beetle uses. The bombardier beetle does use a catalyst, and it does, in fact, squirt this hot substance into the face of its enemy. But if you put a catalyst into a weak solution of hydrogen peroxide, then you're going to get a little bit of bubbling, and it's a little bit warm. That might have some effect on a predator. That might slightly deter a predator, and it would be...
Şimdi burada demek istiyor ki bu böceğin ilk aşaması, ilk evrim aşamasında hidrojen peroksitin yoğunluğu azdı diyor. Dolayısıyla diyor hani o zaman patlama olsa bile diyor böcek bir zarar görmez bundan, o yüzden hayatına devam eder gibi bir mantık söylüyor. Şimdi konsantresini biraz daha arttırdı ikinci aşama.
And by moving gradually up the slope, gradually increasing the concentration of hydrogen peroxide, we can end up with...
Bu da en son aşaması, şu anki aşaması.
So there is a smooth slope all the way up to the effective deterrent against the predator.
Yani aslında ne diyeceğimizi bilemiyoruz yani şu açıklamayla ilgili. Gerçekten çok yani bilimle uzaktan yakından alakası olmayan, yani şimdi şu an diyor çok gerçekten yoğun bir konsantresi var diyor bu patlayıcı bileşiklerin, hidroquinonun. ve diğer işte bileşiklerin çok yoğun diyor. Ama diyor bunlar yavaş yavaş diyor. Yani ilk başta diyor böyle değildi diyor. İlk başta sadece işte birleştiği zaman sadece ısınıyordu diyor mesela. Sonra bir mutasyon isabet etti diyor. Ondan sonra ısınıp işte biraz daha fazla ısınmaya başladı diyor. Bir mutasyon isabet etti. İsabet edildi. En sonunda bu hale geldi diyor. Yani şimdi burada nasıl bir mantık aramamız gerekiyor? Yani nasıl böyle bir şey olabilir?
Burada tam bir rezalet var. Bir kere laboratuvar ortamında yapılan bir deney doğadaki bir şeye hiçbir zaman örnek teşkil etmez. Evet, şimdi evet. Burada mesela kimyasal maddeler kullanıyor değil mi? Hidrokinon ve hidrojen peroksit denen kimyasalları almış. Biz bombardıman böceğine sorsak hidrojen peroksit nedir? Hidrokinon nedir diyebilir mi? Bilmez tabii ki böceğin. Evet. Bırakın böceği derin kimya bilgisi olmayan, yani kimya eğitimi almamış olan herhangi birisine bize hidrojen peroksit yap ya da hidrokinon nedir diye sorsak bilir mi? Bilmez. Yani insan akıllı bir varlık olmasına rağmen bu eğitimi almadığı sürece, kimya eğitimini almadığı sürece ki kimya bilimi yani binlerce yıldır süre gelen birikimlerle bugünkü durumuna gelmiştir. Evet. Ancak kimyagerlerin denetiminde, yani kimya bilgisi olan birinin denetiminde hazırlanmış maddeler hazır olarak kullanılıyor. Eminim ki kendisi de bilmiyordur nasıl hazırlandığını.
Evet.
Bir kere bu maddenin hazır olması gerekiyor. Deneme yanılmayla hidrojen kinon ve peroksidin önce oluşup sonra bunlara kimyasal reaksiyon verdiği deneme yanılma metoduyla bile bulunamaz. Yani bir böcek tarafından. Bir anda var olmuş olması gerekir ki böylece bir maddenin reaksiyona girebileceğini önceden bilen bir akıl, bir irade gerekiyor. O ancak Allah'ın aklı olabilir. İkincisi burada katalizör denen bir tane enzim kullanılıyor. Peroksidaz denilen bir enzim kullanılıyor. Bu enzim bir kere proteinlerin oluşumundan biliyoruz ki protein hiçbir şekilde doğada tesadüfen oluşamıyor. Yani peroksidaz bir protein olduğuna göre, bir enzim ve protein olduğuna göre hiçbir şekilde tesadüfen oluşamıyor. Peroksidazın yapımı için mutlaka DNA'daki şifreye, peroksidazın şifresine, tam doğru olarak DNA'daki şifresine artı ribozoma kadar, yani protein fabrikasına kadar olan 85 tane enzime, protein oluşmasında. Protein oluşmasından sonraki 1150 tane enzime ihtiyaç var. Bir canlı hücresine ihtiyaç var dolayısıyla. Bu devrimi bitiriyor. Bu maddelerin de hazır olarak ortamda olmuş olması ve peroksidazın en mükemmel şekliyle ortamda hazır olmuş olması gerekiyor. Şimdi burada yaptığı tam bir göz boyamadan ibaret. Yani ne mantığa uygun bu yaptığı, ne bilime uygun. Oradaki maddeleri azar azar arttırarak daha çok reaksiyon olduğunu gösterdi. Doğru. Yani laboratuvar ortamında kontrollü, evet. Laboratuvar ortamında kontrollü bir şey yapıyorsunuz. Bir kimyasalı alıp biraz az karıştırdığınız zaman biraz az reaksiyon veriyor. Daha yoğun olduğunda, daha konsantre olduğunda daha çok reaksiyon veriyor. Daha çok olduğunda daha çok reaksiyon veriyor. Bu bir şey göstermez ki. Evrim de göstermez bu.
Yani daha imkansızı sürüklüyor onu. Çünkü böceğin bunun her aşamasını bilmesi gerekiyor bu sefer. Yani şimdi sen zaten onun böceğin nasıl bulduğunu söylemiyorsun. Yani o en son aşamadaki o maddelerin birbiriyle birleştiği zaman bir patlama olacağını, bu canlının nasıl bileceğini zaten açıklamıyorsun. Diyorsun ki bir de yavaş yavaş olmuştur diyorsun. Yani canlıya daha fazla bilgi yüklemeye çalışıyorsun. Yani onun yoğunluğunu bu canlının yavaş yavaş arttırması lazım senin evet. anlattığına göre. Nereden direkt hocam? Biraz
bunlar bakın hepsi eksik yere dayanıyor. Bir kere kimyasalların ve enzimin olması da bir şey ifade etmiyor. Bunun yakma odası denen bir yapının varlığı gerekiyor. Özel bir bölmede birleştiriliyor. Bu yakma odasının duvarlarından salgılanan katalizör devreye giriyor. Karışım 100 derecelik bir karışıma erişiyor ama böceğe zarar vermeyecek şekilde yapılıyor bu. Yani iki ayrı odacıkta hazırlanan kimyasallar patlama odasında birleştirildiği zaman, ama bu patlama odasında özel ısı yalıtımları var ve böceğe zarar vermiyor. Bakın bunların hepsinin aynı anda en mükemmel şekilde var olmuş olması gerekiyor. Mesela sadece peroksidaz enzimini ele aldığımızda biz peroksidaz enziminin amino asit sayıları oluyor, işte 100 oluyor bazen. Peroksidaz enziminde kaç tane amino asit var bilmiyorum ama diyelim ki 200 tane amino asit varsa veya 300 tane amino asit varsa ya da 500 alalım biz ortalama, yani hep o örnekten gittiğimiz için daha kolay anlaşılır. 500 amino asitten oluşan bir protein olduğunu varsayalım. 10 üzeri 650 tane ayrı alternatifi oluyor, dizilim alternatifi. Bunlardan bir tanesi peroksidaz enzimi oluyor, diğer hiçbiri olmuyor. Yani deneme yanılmayla bile, laboratuvar ortamında bir bilim adamlarının deneme yanılmasıyla bile peroksidaz enzimi bulunamıyor. Kaldı ki doğada hiç oluşmuyor, onu gördük zaten. Mutlaka başka proteinler, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Buradaki katalizörlerin tam doğru karışımda olmuş olması gerekiyor. patlama odası gerekiyor. Böceğin özel işte o kendine zarar vermeyecek yapısının ısı yalıtımlı olması gerekiyor. Böceğin en mükemmel şekliyle var olmuş olması gerekiyor. Bunu püskürtecek sisteme sahip olması gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor da gerekiyor ve bunların hepsinin bir anda aynı böcekte aynı anda var olmuş olması gerekiyor. Bu yaratılışı kanıtlar. Burada bize aslında bu yaptığı deneyle evrimin olamayacağını kanıtlıyor. Evet. Şöyle kanıtlıyor, bakın aşama aşama olamayacağını gösteriyor. Mutlaka o kimyasalların hazır olmuş olması gerekir, onu gösterdi bize.
Evet.
Katalizörün olması gerektiğini gösterdi ve doğru karışımda olması gerektiğini gösterdi. Yani hepsi bakın aynı anda doğru şekilde var olduğu zaman bir şey bir işe yarıyor değil mi?
Evet.
Evrim olamayacağını ispatladı yani bu yaptığı deneyle.
Bir de o maddelerin karışmasıyla böyle bir tepkimenin olacağını o canlının biliyor olması lazım.
Evet.
Yani canlı nereden bilsin o maddeler birleşince bir patlama olacağını, 100 dereceye ulaşıp karşısındaki canlıya zarar vereceğini nereden bilebilir bu canlı?
Evet.
Sen diyorsun ki tamam o canlı bilmiyor zaten, mutasyona uğruyor, mutasyon yapıyor diyorsun. Yani daha da felaket ötesi bir açıklama. Mutasyon ne yapmış şu ana kadar? Zaten var olan yapıyı bozuyor mutasyon.
Evet.
Yani hiçbir yararı olmayan bir şey.
Sadece orada hidrojen peroksitin kendisine düşman olan canlılara olan etkisini söylüyor Richard Dawkins. Halbuki burada çok daha önemli olan o maddelerin hidrojen peroksitte hidrokinon maddelerinin bir araya geldiğinde canlının kendisine zarar vermemesini bir evet. kere anlatması lazım ki bu fışkırdığı zaman vücudun her yerine geliyor. O kadar yüksek derecedeki ısı bacaklarına, gövdesine, gözüne, antenlerine. Şimdi aynı ısı başka böceklerin bacaklarına ve gözlerine etki ediyor, onu bozuyor, parçalıyor. Ama ona hiç bir zarar vermiyor. Kaldı ki hidrojen peroksit maddesi zaten canlılarda zararlı bir madde. Kendi başına zararlı bir madde. Hidrojen peroksit normalde dezenfeksiyon sanayinde kullanılan bir madde. Vücudumuzda bizim bu serbest halde olduğu zaman hücrelerin yapısını bozma kabiliyetine sahip. Bunun içinde başka bir enzim var bizim vücudumuzda, katalaz enzimi. Bu da hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalıyor. Yani hidrojen peroksit kendi başına bir kere canlı için tehlike arz eden bir madde. Artı canlının iç tasarımı, dizaynı, yapısından başka dışında bu sıcaklığa dayanıklı bir halin de olması lazım. Yani evvela canının kendisinin buna dayanıklı hale gelmesi lazım ki düşmanlarına etki etsin. Yani.
Biz şimdi mesela orada Dawkins deney tüpünü aldı. Ondan sonra deney tüplerini dizdi. Kimyasal maddeleri aldı. Ve bir deney yaptı. Ha tamam, deney yapınca biz evrimin delili mi diyeceğiz? Yani deney tüpü varsa işin içinde, bir de kimyasal varsa demek ki bu deney olmuş oluyor. Bak deneyle de ispatladı deyip evrimi kabul edeceğimizi mi zannediyor?
Yok, evrim olamayacağını ispatladı o
evet,
zaten.
Evet, evrim yani, olamayacağını ispatladı.
Yani tesadüfen olamayacağını gösteriyor deney. Bu deney ancak kontrollü ve bilinçli müdahaleyle olabileceğini gösteriyor. Bakın yani çok açık, kimyasal maddeleri hazır olarak kullanıyor. Ve doğru, ancak doğru karışımda olduğu zaman, doğru katalizör olduğu zaman o ortamda etkili bir madde haline geliyor. İşte bu zaten evrim olamayacağını gösterir. Neden tesadüfen olamayacağını? Yani o mesela böcek kimyasalın formülünü deneme yanılmayla bulabilir mi?
Evet.
Hani bırakın böceği, bilim adamları bile bulamaz bunu.
Bir de yavaş yavaş
evet. artıracak. Yani. O maddelerin bir araya geldiği zaman hangi kimyasal reaksiyonu verdiğini böcek nasıl keşfedebilir? Yani deneme yanılmayla böyle bir şey yapabilir mi? Deney yapıp böcek laboratuvarlarda öyle mi bulmuş onu? Tabii ki değil. Hadi kaldı ki o kimyasal maddeler hazır olduğunda katalizör olması gerektiğini, yani bir protein olacak.
Protein,
o protein yani. Nasıl bir protein olacak? Hangi formülle olacak? Ve bunun genlerinde yazılı olacak o böceğin. Böyle bir şey tesadüfen olabilir mi? O da olamaz bakın. Her aşamasında yıkılıyor. O kimyasal maddeleri ayrı odalarda tutacak. Onları birleştirmemesi gerekiyor. Ayrı odalarda saklıyor. Sadece düşmanına karşı kullanacağı zaman onun bir yanma odası var. Oraya aldığı zaman, püskürteceği zaman, ki özel yaratımlı bir oda bu. Onun duvarlarından da, bakın protein de onun duvarlarından salgılanıyor. Vücudun başka herhangi bir yerinde salgılanmıyor protein.
Evet.
Yani midesinde de salgılanabilirdi değil mi mesela? O da olmuyor. Salgılanabileceği bir ayrı yer var. Sadece doğru yerde, doğru zamanda o da. Yani onun evet. duvarlarından salgılanıyor. Ve bunu püskürttüğü zaman kendisine zarar vermemesi için özel bir önlem alınması gerekiyor. Bu önlem, alınmış önlem de genlerinde kodlanmış olarak var. Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Bakın birinin eksikliği, mesela kimyasallar tam formülü doğru olarak olsa, yanma odaları olsa, saklama odaları olsa, böcek bunu püskürtecek sistemi de olsa, sadece bu enzim olmasa olmuyor. Bu enzimin birkaç amino asidi ise peroksidazın yine olmuyor. Peroksit maddesinde kimyasal formülde bir bozukluk olsa yine olmuyor. diğer maddede yine olmuyor. Yani herhangi bir eksiklikte olmayan, sadece doğru zamanda mükemmel, eksiksiz bir şekilde var olması gereken bir sistem Allah'ın yarattığını gösterir. Yani bunu ispatladı aslında bu deneyde.
Evet.
Sadece orada çocuklar olduğu için çoluk çocuğu kandırmak kolay. Onları işte alkışlattırıyor falan böyle. Orada deney duman çıkardı falan.
Evet.
Onlar da biraz da bilimsel Latince kelimeler kullanıyor. Hidroksikinon diyor, işte hidrojen peroksit diyor böyle. Onu dinleyenler de bilgisi olmayınca bir şey zannediyorlar. E gelsin burada yapsın bakalım, biz anlatalım ona, yapabiliyor mu burada. Zaten o da biliyor onun yani bilinçli müdahaleyle olduğunu ve gösteriyordu onu. Sadece bakın kontrollü laboratuvar ortamında, yani böyle ortam, laboratuvar ortam derken orası laboratuvar değil ama o yani kimyasalları hazır olarak kullanıyor. İstediği oranda karıştırıyor. İçine istediği şeyi koyabiliyor değil mi? Onu da hazır olarak koyuyor. O zaman olduğunu göstermekle zaten Allah'ın yarattığını ispatladı o. Onu ister söylesin ister söylemesin.
Bir de canlılar yani böyle vücuduna bir şey yerleştirebiliyorsa, mekanizma yerleştirebiliyorsa, yani daha önce de vermiştik bu örneği. Yani şu anda mesela işte kapkaç olayları var, işte gasp olayları var, o tarz olaylar var. Birçok bayan yanında biber gazı taşıyor değil mi?
Evet.
Yanında taşıyorlar, işte bir şey olduğu zaman çıkartıp sıkıyorlar, etkisiz hale getiriyorlar karşısındaki kişiyi. Madem böyle canlıların kendi vücuda böyle bir şey yerleştirme gibi bir özelliği var, o zaman insanlar kalkıp şey yapsınlar. Yani alsınlar mesela işte elinin bir bölümüne biber gazı spreyi sıkacak şekilde bir sistem yerleştirsinler. İşte burada bezler olsun mesela, biber gazının olduğu veyahut da başka farklı kimyasalların böyle birleşeceği odacıklar olsun. Ondan sonra birisi saldırdığı zaman böyle elimizi bir tutalım suratına doğru adamın, oradan bir şey püskürsün. Biz bunu kendimiz yapalım. Mesela kendimiz böyle bir şey ekleyelim. Yani böyle bir şey zaten yani masallarda daha iyi olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey tahayyül dahi edemiyor insanoğlu. Ki insanoğlu dediğimizde laboratuvarlarda çalışan, işte bilimsel araştırma yapan, DNA'yı çözmüş, birçok bölümünü, hücreyi çözmüş birçok bölümünü, akıl sahibi varlıktan bahsediyoruz. Onlar yapamıyor böyle bir şeyi. Kendi vücuduna ekleyemiyor. Ama biz, onlar diyor ki işte böcek kendi kendine eklemiştir. Bir de zarar vermesin diye deneme yanılma yoluyla yavaş yavaş eklemiştir. Oranlarını da arttıra arttıra eklemiştir. İşte ben biraz oranını bunu düzgün tutayım ki patlarız matlarız şimdi, ölmeyelim, gelecek nesillere devam etmemiz gerekiyor demiş. Yavaş yavaş arttıra arttıra en sonunda öyle bir şeye ulaşmıştır. Yani bu resmen bir büyü. Yani Hazreti Musa döneminde de mesela böyle halkı topluyorlardı. Aynen burada görüldüğü gibi. O dönemin büyücüleri bilgin ler diye geçiyor. Yani bilgin kişiler diye geçiyor. Büyü yapıyorlardı ve kendi sistemlerini insanlara empoze ediyorlardı. Hatta onunla ilgili Hazreti Musa kıssası var. Onunla ilgili ayetleri de okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. Ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Dedi ki hayır, siz atın. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Orada büyü yapıyorlar büyücüler. Yani illüzyon gibi bir şey yapıyorlar. Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Hazreti Musa da Allah'ın dilemesiyle asasını atıyor ve hepsini yutuyor ve yok ediyor. Yine başka bir ayette, biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uyduruklarını derleyip toparlıyor, yutuyor. Araf suresi 117. ayette. Allah'ın izniyle hocamız da peygamberleri, onun yolundaki sahabeleri, müminleri örnek aldığı için o da, hocamız da şimdi bu evrimcilerin tüm yaptıkları sahtekarlıklara karşı yaratılış atlasını ortaya bir attı. Hazreti Musa'nın asası gibi inşallah. Hepsini derleyip yuttu. Ve artık evrimle ilgili yapılan bir büyü, hipnozun hiçbir şeyin etkisi kalmadı.
Evet.
Yani çünkü orada kitabı açtığında bir insanın herhangi bir bilgi seviyesinde olmayı bırakıp okuma yazma dahi bilmesi gerekmiyor. Evrimin olmadığını anlamak için. Yani okuma yazması olmayan bir insan dahi yaratılış atlasını açtığı zaman, kardeşim bu ne diyoruz mesela, işte Yusufçuk böceği kaç milyon yıllık, atıyorum işte 200 milyon yıllık Yusufçuk böceği. Burada buraya bakıyoruz. Bu da günümüzdeki hali. Hiçbir değişiklik yok. O zaman evrim mevrim yok. Yani bunu bilmek için artık herhangi bir bilgi veyahut da eğitim almaya gerek yok. Hocamız vesilesiyle dünyada evrim denen bir olay kalmadı, bitti.
Evet, inşallah. Maşallah hocamız bunu yaparken bilimi kullanıyor. Bilimi de Allah yaratıyor ve o asaları yutan Allah alem, Allah'ın izniyle bilimin kendisi oluyor. Bilim evrimi silindir gibi ezip atıyor bir kenara.
İnşallah. Mesela fosilleri dünyada ortaya çıkartan hocamız, değil mi?
Evet.
Vardı fosiller. Yani kimse fosil arayıp bulmuyor. Fosilleri insanlar buluyorlar. Arıyorlar. Paleontologlar var. Başkaları değil mi? Fosil buluyorlar sağda solda. Bu fosiller vardı. Fakat bunları ilk defa kamuoyunun gözü önüne çıkartan, Allah'ın izniyle, yani evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını ispatlayan hocamız oldu. Allah razı olsun. Şimdi gerçek fosiller gösterelim.
İnşallah.
Çalırsan inşallah. Bakın bunlar müzelerin depolarında oluyor. Fakat asla sergilemiyorlar. Çünkü Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Evrimin olmadığını kanıtlıyor. Mesela burada bir tane Yusufçuk fosili var. 150 milyon yıllık. Bakın çift kanat yapısı, gövde yapısı, baş kısmı burası oluyor. 150 milyon yıllık hali günümüzdeki halinden en ufak bir farklılık göstermiyor. Mükemmel çift kanat yapısı, gövde yapısı 150 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış.
Bir gün bir evrimci demişti ki, ben böcek ontolu, böcek inceleyicisiyim demişti. Buradaki fosil değişmemiş ama damarlarının üzerindeki desenler belki değişebilir demişti. Halbuki bakıyorsunuz damarlarının üzerindeki desene kadar fosilleşmiş maşallah, Allah'ın mucizesi. Damarının şekline kadar hiçbir değişiklik yok.
Evet.
Maşallah.
Yok zaten değişiklik olsa bu mutlaka patoloji ve asimetri meydana getirir. Evet. Yani simetrisi bozulur. Gene tesadüfi, ondan iddia ettiği gibi rastgele değişiklikler olsa DNA'da, mutasyonlar yani. Mutlaka kanat yapısını bozacaktır, gövde yapısını bozacaktır. Böyle bir canlı zaten yaşayamaz. Yani uçması için mükemmel bir sistem olması gerekiyor. Eksiksiz ve mükemmel. Ona sahip olduğu zaman uçabiliyor.
Evet.
Bakın en ufak bir değişikliğe uğramamış. Zaten uğrayamaz da yani. Bilimsel ve mantık olarak da evrim geçiremeyeceği, evet, açık. Yani onların söylediği mekanizmayla. Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi bu. Ama hocamız geçen, yani bu programda da söyledi. Allah evrimle yaratmamış.
Evet.
Allah dilediği şekilde yaratır. Ol demesiyle birdenbire, değil mi, canlıların çıktığını görüyoruz. Devam edelim. Yengeç fosili bakın burada görüyoruz. 23 milyon yıllık. 23 milyon yıllık bir yengeç fosili. Hı. Aynı doğrultuda tutalım canlıyla, bakın. Kıskaçları burada. Gövde yapısı, sert kabuklu gövde yapısı.
Kıskaçları
23 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış. Ayak tam, yapısına dikkat edin.
Simetrik.
Bakın günümüzdeki haline bakıyoruz. Milimetresi aynı. Nasıl canlı, nasıl yaratıldıysa o şekilde günümüzdeki halde aynı. Hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteriyor. Devam edelim. Ringa balığını görüyoruz. Burada bakın. Ringa balığı baş kısmı, kuyruk kısmı, yüzgeçleri, omurgasıyla. Bu bize 54 milyon yıl önce ringa balığının nasıl olduğunu gösteriyor. Bakın dikkat edin fosile. Şimdi günümüzdeki haline baktığımızda, günümüzdeki haline geçtiğimizde tıpatıp aynısı olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde evrimleşmediği, Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Ne kanıtlıyor bize? Fosiller. Zaten evrimin olup olmadığını, yani bir değişimin olup olmadığını sadece fosil kayıtlarından anlayabiliriz diye, evet, Darwin de söylüyor. Bilinen bir gerçek bu.
Evet.
Bakıyoruz fosillere, hiçbir şekilde evrim yok. Allah ol demesiyle birdenbire yaratmış canlıları. Devam edelim. Bakın bu da çamur balığı, 50 milyon yıllık. 50 milyon yıllık çamur balığını görüyoruz. Bakın baş kısmı, kuyruğu,
yüzgeçinin boyu.
Yüzgeçleriyle bakın çıktı? Yüzgeçinin boyu, buradan boydan boya bir yüzgeçi var üzerinde. Burası olduğu gibi yüzgeç. İşte omurgasıyla baktığımız zaman günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı olduğunu görüyoruz. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Kaç milyon yıl boyunca? 50 milyon yıl boyunca bunu bize fosil milyon kayıtlıyor. 50 milyon yaşındaki fosil.
Evet. Maşallah.
Hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. Allah tarafından yaratılmış. Devam edelim. Bakın deniz yıldızı görüyoruz. Kaç milyon yıllık? 490 milyon yıllık. 490 milyon yıl önceki
Kambriyan
deniz.
Kambriyan dönemine ait.
Evet, yaklaşık o dönemin biraz dışına çıkmış ama Kambriyan dönemine ait deniz yıldızları da var.
Evet.
Bakın bu 490 milyon yıl önceki hali, günümüzdeki hali en ufak bir değişikliğe uğramamış. Tıpatıp aynısı.
4 ayaklı olması lazımdı. Şu an 5 ayaklı fosilini bulmamız gerekirdi. Veyahut da 3 parça uzantısı olması gerekirdi. Şu an 5 olması makul olurdu evrimcilerin anlattığına göre, ama o zamanla bu zaman aynı.
Evet.
Değişiklik yok.
Deniz yıldızı olarak Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Hiçbir şekilde evrim falan geçirmemiş onların iddia ettiği gibi.
Şimdi evrimcilerin yine bir duruma göre yanıt değiştirmesiyle...
Pardon, yayında ses yok deniyor. Ha, şu an var, tamam.
Var mı?
Evet, evrimcilerin tamam. Şimdi hani duruma göre cevap değiştiriyorlar ya, hani mesela işte o kadar canlı nasıl oluştu? İşte her zaman mutasyon nasıl faydalı oldu? Niye ara geçiş formu yok dediğimizde İşte mutasyon zaten hemen direkt oluşturur diyorlar. Hemen nasıl oluşturuyor dediğimizde hemen oluşturmuyor ki. Yani birçok mutasyon oluyor, birçok asimetrik canlı oluyor. Arasından doğal seleksiyon doğru olanı seçiyor diyorlar. E biz o canlılara niye rastlamıyoruz asimetrik canlılara deyince, asimetrik canlı niye olsun ki diyorlar. Yani o direkt hemen doğrusunu yapar diyorlar. Yani sürekli cevap değiştiriyorlar duruma göre. Burada da aynı şey geçerli. Şimdi mesela Kambriyen döneminde birkaç milyon sene içerisinde 100'e yakın canlı formu ortaya çıkıyor. Değil mi? Kambriyen dönemi içerisinde. Şimdi diyorlar ki işte birkaç milyon sene çok uzun bir sene diyorlar. Yani o kadar sene içerisinde tabii ki olması normal diyorlar. Sonra biz fosil gösteriyoruz. Bu 500 işte 100 milyon senedir değişikliğe uğramamış dediğimizde de yani 100 milyon sene zaten işte dünya tarihine göre, bizim şeylerimize göre çok çok kısa bir süre. Bir an gibidir 100 milyon sene diyorlar. Yani şimdi bir karar verelim. Siz diyorsunuz ki birkaç milyon sene, bir soru sorduğumuzda birkaç milyon sene çok uzun bir sene tabii ki diyorsunuz. Başka bir açıdan sorduğumuzda 200 milyon sene çok kısa bir dönem diyorsunuz. Yani bir karar verin, onun üzerinden konuşalım. Değil mi? İnşallah.
İnşallah. Böyle fosil mesela çok hücreli, kompleks, müthiş mesela. Balık için yüzgeçleri, omurgası, kaburga yani ağzı, bütün hidrodinamik yapısıyla birlikte tam bir canlı görüyoruz. Daha evrimciler hücrenin içerisinde bir tane proteinin oluşumuyla ilgili bir evrimsel ispat bile sunamamış durumdalar yani. Bir proteinin nasıl var olduğunu rastgele değişimlerle açıklayamıyorlar. Mesela bununla ilgili bir video göstereceğim. Şimdi DNA'da genimiz okunduktan sonra ribozomda ne oluyor? Proteine çevriliyor. Ama ribozomda proteine çevrilmeden önce dahi belli işlemler başlıyor. Protein sentezin ön işlemleri. Şimdi o kadar ayrıntılı ki yani bunun tesadüfün T'si hücrenin duvarına içeri giremez yani. O kadar ayrıntılı. Bakın bu mRNA DNA'dan açıklamaya videoyla birlikte başlayalım. DNA'nın protein sentezinden hemen önceki taslağını oluşturuyor. Evet. Tamam geldi. Belli adımlarla bu protein sentezi gerçekleşiyor. Bunun öncesinde bakın mRNA'ya şekil verecek bazı faktörler var. RNA polimeraz enzimi vardı. Bu da bir protein. Poly A polimeraz, bu da bir enzim. Şimdi DNA'nın üstünde konuşlanmış protein moleküllerinin DNA'yı okuyup mRNA'nın oluşumunu inceliyoruz. Şimdi methylated cap isimli metil başlığı mRNA'yı boş bırakmıyor. Bakın DNA'dan kopyalanan bilgi sanki önünde bir komutan varmış edasıyla bir kere bir sahipleniliyor. Okunan bu taslak şu an hazır. Üzerinde belli şifreler barındırıyor. Bakın bu şifreler zaten DNA'nın üzerinde vardı ve şu an bunu bilen, bak bu şifreleri bilen kesme faktörleri tarafından bulunup mRNA sabit hale getiriliyor. Yani bir ipliğin üzerinde çok önemli şifreler var. Onu kesmek için ne yapılıyor? Sıvı dolu karanlık ortamda sabitleniyor. Bunu sabitlemek için proteinler, bakın şekilleri bile çok özel, gelip sabitleyici sanki böyle çivi çakar, üstüne de bir rapte ile tutturur gibi tutturup polimeraz isimli enzimin sabit bir şekilde, bakın sabit, kıpırdamayacak, tutun hani hastayı gibi tutuyorlar ve buradan kesiyor. Keseceği yer, bağlanacağı yer çok özel. Polimeraz enzimin bunu biliyor. Bağlandıktan sonra bakın kesmekle kalmıyor. Üzerine, adı üzerinde adenin nükleotidini ardı sıra eklemeye başlıyor. Ne zamana kadar? Yeterli uzunluğa gelene kadar. Şimdi bu daha taslağın oluşumu. Daha henüz ön taslak hazırlanıyor. Yani baskıya hazırlanan kitabın hani nüshaları ilk önce ozalitten gelir. Bilgisayarda bir taşsız olur. Daha sonra ozalitine bakılır. En son matbaaya verilir. Protein de onun gibi. Şu an karşımızda taslak hazır. İlk aşaması yapıldı. Şimdi bununla bitiyor mu? Hayır. Taslak yani mRNA yani DNA kopyası RNA proteinleri tarafından içerisindeki intron ve ekson diye tabir edilen protein bilgisi ihtiva eden ve protein bilgisi ihtiva etmeyen kısımlar ayrıştırılıyor. Sadece protein bilgisi ihtiva eden kısımlar kalıyor. Bunu kim biliyor biliyor musunuz? RNA'ya ait proteinler biliyor. Biz bunu biliyor muyuz? Biz bunu daha yeni keşfettik. Ama bu proteinler 100 milyonlarca yıldır, hatta 3,5 milyar yıldır bunu biliyorlar. Evet. Şimdi bu intron diye gösterilen yer protein bilgisi ihtiva etmeyen, evrimcilerin bir zamanlar içinde protein bilgisi olmadığı için çöp DNA diye attıkları, adlandırdıkları, fakat daha sonra şu an mRNA'nın yapılışında gördüğümüz gibi belli sinyal dizileriyle protein genlerinin mantıklı bir şekilde bir araya gelmesini ihtiva eden bilgilerin olduğu, DNA parçalarının olduğu anlaşıldı. Nitekim burada henüz ön taslak aşamasında matbaaya verilmek üzere olan bu bilginin nerelerden birleşeceğini intronlar düzenliyor. Üzerindeki bu harfler, bu şifreler buraya bağlanacak olan, biraz sonra göreceğiniz protein kompleksinin bağlanmasını, tanımasını sağlayan özel yerler. Şimdi burada çok özel bir protein geliyor. İşaretli yere, bakın üzerinde zaten var olan, belli olan yere bağlanıyor. İkinci protein ise birinci proteinin bağlanmasından sonra bağlanıp pille çalışıyor şu an. ATP enerjisi geldi ve başladı mRNA'ya katlanmaya. Katlandı nereye? Alttaki şifrenin tam üstüne. Şimdi bu aşamadan sonra bakın hepsi belli bir sıra ve intizamla oluyor. Diğer enzim geliyor. Spliceosom oluşuyor şu an. Spliceosom. Ve bakın şekillere bakın. Ya bunların hepsi ayrı proteinlerden oluşan ayrı 3 boyutlu şekillerdeki moleküller. Belli bir sıra ile sanki Lego, böyle logo gibi bir araya geldiğinde bir şekil oluşuyor. O zaman anlam oluyor. O zaman işlem oluyor. Sırayla gelip birleşiyorlar ve şimdi şekil üstüne şekil değişiyor. Origami sanatı gibi. Bakın
yani şunun 3 boyutlu animasyonunu yapan arkadaş bayağı bir uğraşmıştır tahminimce.
Tabii yıllar
bu
sürmüş.
3 boyutlu olarak canlı olarak oluyor.
Evet. Üniversitede bunu özellikle yapan bir ekip var Amerika'da. Her 3 yılda bir tane animasyon çıkartabiliyorlar. Bu da 3 yıla sonra çıkmış bir animasyon.
Vücutta sürekli olan bir şey bu.
Evet. Buradaki önemli konu proteinlerin hangi genin anlamlı, hangi genin protein anlamı, protein bilgisini ihtiva ettiğini, hangisini ihtiva ettiğini bilip
evet,
buna göre şekil alıp, yani 3'ü 5'i bir araya gelince mesela bir makas şekli oluşuyor. Sonra kesiyorlar. Kesmesi gereken yerden. Ve şu an ozalitte, yani matbaanın öncesinde bize gelmiş olan ön baskımız hazır. Artık hücrenin dışına gelip baskıya çıkıp protein sentezlenebilir. Şimdi daha nerenin evrimi, nerenin tesadüfü, evet, nerenin hidrokinonunu tesadüfen oluşunda çalışabilen iddiası. Yani küçücük bir proteinin daha taslak aşaması bile sayısız aşamalardan geçiyor. Ki 4950 tane farklı protein bütün DNA işlemlerine görev oluyor ki bir tane 3 boyutlu tam işlevsel protein ortaya çıksın. Daha bu bir tanesi için. Daha bundan sonra artık izleyicilerimiz düşünsünler.
3 yani alabilir miyiz? Ben de bir şey göstereyim. Hakikaten burada daha şematik olarak gösterelim. Senin biraz önce anlattığın. Evet. Bu bir genin yapısı. Bakın burada proteini kodlayan yeşil bölgeler var. Bir de protein kodlamayan bölgeler var. Genin yapısı tahmin edilenden çok daha karmaşık dediğin gibi. Bir de neyin nerede bittiği, nerede başladığını bilinmesi gerekiyor. Allah özel olarak çok kompleks bir şekilde yaratmış inşallah. Yaratılış hakikaten Allah'ın sonsuz sanatının, sonsuz aklının bir delili olarak var. Bunun kopyası çıkartıldığı zaman böyle bir şey oluşuyor işte. Bakın birebir kopyası var aşağıda. Fakat enzimler biraz önce hocamın anlattığı gibi çok kompleks mekanizmalarla sadece protein kodlayan bölgeleri birleştirip, bakın en sonunda da koskoca genden, bu baştaki gen görüyorsunuz, bütün protein kodlayan kodlamayan bölgeleri ihtiva eden bir tane protein çıkartılıyor. Ayrıca bu protein kodlayan bölgelerin değişik kombinasyonları da olabiliyor. Yani bir genden birden fazla protein çıkıyor. Zaten hani pleyotropik etki denilen etki de ondan kaynaklanıyor. Yani aynı gen birden fazla özelliği kontrol edebiliyor ya, bu birden fazla protein üretmesinden kaynaklanıyor. Bir protein diyelim gözle ilgili bir fonksiyonu meydana getiriyor. Diyelim ki göz rengi olabiliyor bu. Diğeri işte boyun uzunluğuyla ilgili bir şey oluyor. Bir diğer protein de üreme hücrelerinde görev alıyor diyelim. Dolayısıyla aynı gen hem üreme, hem boy uzunluğu, hem de göz rengini özelliklerini belirleyebiliyor. Dolayısıyla bu kadar kompleks bir yapıda meydana gelecek mutasyonun da tahribatı o oranda büyük oluyor.
Evet.
Yani meydana gelen bir mutasyon hem gözle etkili olabiliyor, hem boyda etkili olabiliyor, hem üreme hücrelerinde etkili olabiliyor. Bu pleiotropik etkide mesela Ernst Mayr diyor ki çok hücreli canlıların da pleiotropik etkisi olmayan gen hemen hemen yoktur gibi diyor yani böyle. Bütün genler pleiotropik etkiye sahip. Birden fazla protein üretiyor yani. Dolayısıyla bakın bu kadar kompleks yapı, yani şemasını çizmesi bile zor. Ne kadar başını döndürüyor insanın. Hele senin anlattığın mekanizmalar protein üretiminin ne kadar kompleks olduğunu gösteriyor. Evet. Bu kadar komplekslik, hani bırakın tesadüfü, laboratuvar ortamında canlandırılamıyor bile çizimlerin dışında. Ki bilinmeyenler de var yani böyle mesela yine en son 2010 yılında yapılan çalışmalarla aslında genleri de kontrol eden ayrı kodların, şifrelerin varlığı tespit edildi. Ve ancak bunları bilgisayar özel yazılımlarıyla tespit edebiliyorlar. Özel bilgisayar sistemlerini devreye sokarak bunları anlamaya başladılar. Mesela beyindeki 100 milyar sinir hücresinin yaptığı bağlantılar var. 100 trilyon bağlantı yapıyor. Ve bu bağlantıların hepsi doğru yerde olmak zorunda. Bunları kontrol eden genler var. Nöroksin denen genler. Bunların 3000'den fazla sinyal ürettiği tespit edildi. Yani şu anlaşıldı. Zannedilenden de daha kompleks yapılar söz konusu. Yani bir gen çok daha fazla sayıda sinyal üretiyor. Bakın sadece nöroksin geninin ürettiği sinyal sayısının 3000'i aştığı tespit edildi. Bu o zaman yani işin aklın artık kavrama sınırlarının ötesinde derecede kompleks olduğunu ve Allah'ın sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat ve sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığını ispatladığını gösteriyor bize bilimsel delilleri inşallah.
Bir ayet okuyayım. Şeytan Allah'ın sınırı.
İnşallah.
Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Rad suresi 2. ayette Allah buyuruyor.
İnşallah. Bir ayette ben okuyorum. Ondan sonra da bitirelim inşallah.
İnşallah.
O Allah, konuşan Allah'a sanırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.
İnşallah. Ben de okuyorum. Şeytanın Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra aşağı istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüceler inşallah.
Maşallah. İnşallah. Programı sonlandıralım o zaman. Evet sayın izleyicilerimiz, bizi yarın saat akşam 10'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Harun Yahya TV, ABA TV ve Kocaeli TV'den yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.